Bugün, sinir bilim uzmanı Lisa Feldman-Barrett'in Beyin Hakkında Yeni Buçuk Ders adlı kitabını ele alıyoruz. Şubat 2026'da Türkçe'de yayımlanan bu eser, beyne dair doğru kabul edilen pek çok bilginin aslında tartışmalı ya da hatalı olduğunu çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. Barrett, kitap boyunca yalnızca beynin işleyişine ilişkin dikkat çekici bilimsel bulguları paylaşmakla yetinmiyor. Aynı zamanda sürüngen beyni, duygular ile düşüncelerin birbirine karşıt olduğu inancı ve insanı çevre mi, genler mi belirler gibi uzun süredir dolaşımda olan yaygın kabulleri de sorguluyor. Böylece okuru, beynin nasıl çalıştığına dair ezberlerini yeniden düşünmeye çağırıyor. Yazarın kitabı yarım ders ile açması da özellikle anlamlı. Çünkü bu ilk bölümde açıklanan temel kavramlar, sonraki 7 dersin anlaşılması için bir anahtar işlevi görüyor. Kısacası Barrett, daha en başta okura yalnızca bilgi vermeyi değil, beynin doğasına ilişkin yerleşik bakış açısını kökten değiştirmeyi amaçlıyor. Yarım ders. Beyniniz düşünmek için değildir. Dünya üzerinde bir zamanlar batrak gibi çok basit, beyne sahip olmayan canlılar yaşamaktaydı. Bu canlılar çevrelerine yalnızca temel hareketler ve basit duyusal tepkilerle uyum sağlıyor. Yani oldukça sade bir biyolojik düzen içinde varlıklarını sürdürüyorlardı. Ancak yaşam koşulları değişip canlılar arasında avlanma ve hayatta kalma mücadelesi yoğunlaştıkça, organizmaların çevrelerini daha hızlı ve doğru algılaması önemli hale geldi. Özellikle Kambriyen döneminde avcılığın yaygınlaşması, görme, hareket algılama ve çevresel tehditleri fark etme gibi daha gelişmiş duyusal sistemlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Böylece canlılar yalnızca tepki veren varlıklar olmaktan çıkıp, yaklaşan tehlikeleri ve fırsatları önceden sezebilen sistemler geliştirmeye başladı. Artık enerji verimliliği hayatta kalmanın anahtarıydı. Yaşamak, hareket etmek, beslenmek ve korunmak enerji gerektirir. Bu yüzden canlıların vücutlarını verimli biçimde yönetmeleri gerekir. Yazar bu durumu bir bütçe planlamasına benzetiyor. Nasıl insanlar maddi kaynaklarını dikkatli kullanmak zorundaysa, canlılar da enerji kaynaklarını dikkatli kullanmak zorundadır. Vücut bütçelemenin bilimsel adı allostazdır. Allostaz, vücudun ihtiyaçlarını ortaya çıkmadan önce tahmin etmek ve karşılamaktır. Yani beden, sadece olan bitene tepki vermez. Ne olabileceğini öngörerek kendini hazırlar. Beynin en önemli görevi allostazı yönetmektir. Kalp atışından solunuma, hareketten dinlenmeye kadar pek çok süreci yönetirken asıl amaç, organizmanın yaşamını sürdürebilmesini sağlamaktır. Düşünceler, duygular ve karmaşık zihinsel süreçler elbette önemlidir. Ancak bunlar beynin en temel görevinin üzerine kuruludur. O temel görev, bedenin ihtiyaçlarını karşılamak, enerji dengesini korumak ve gelecekteki gereksinimleri mümkün olduğunca doğru tahmin etmektir. Beyin, öncelikle düşünmek için değil, vücudu düzenlemek için evrimleşmiştir. İnsan zihnini anlamak için yalnızca düşünceye ya da bilince odaklanmak yeterli değildir. Beynin bedenle kurduğu ilişkiyi, enerji yönetimini ve hayatta kalma mekanizmalarını da anlamak gerekir. Bu fikir, beynimizin nasıl çalıştığını anlamanın ve buna bağlı olarak nasıl sağlıklı ve uzun bir yaşam sürebileceğimizi anlamanın anahtarıdır. Birinci ders, bir beyniniz var, üç değil. Uzun yıllar boyunca etkili olan üçlü beyin teorisi, zihnimizi üç katmanlı bir yapı gibi açıklamıştır. Hayatta kalma içgüdülerini yöneten kertenkele beyni, duyguları yöneten limbik sistem ve akılcı düşünceyi temsil eden neokorteks. Bu modele göre insan davranışı, bu üç farklı yapının birbiriyle mücadelesiyle açıklanıyordu. Ancak insan beyni bu şekilde çalışmaz. Kötü davranış dizginsiz içgüdülerden kaynaklanmaz. İyi davranış da rasyonalitenin sonucu değildir. Rasyonalite ve duygular birbiriyle mücadele etmez. Hatta bunlar beynin farklı bölümlerinde bile değildir. Beyin, evrim sürecinde yeniden düzenlenmiş, bağlantıları değişmiş ve işleyişi daha karmaşık hale gelmiştir. Yani beynimiz, birbirinden bağımsız üç ayrı parçanın toplamı değil, iç içe çalışan tek bir sistemdir. Moleküler genetik alanındaki çalışmalar da insan beyninin birçok hayvan türüyle ortak bir yapısal plana sahip olduğunu göstermektedir. İnsan beyni elbette çok gelişmiştir. Ancak bu gelişmişlik tamamen yeni parçalar oluştuğu anlamına gelmez. Geleneksel anlayışta akılcı olmak, duygulardan uzak durmak gibi görülür. Oysa Barrett'e göre duygular aklın karşıtı değildir. Bazı durumlarda, Özellikle hayatta kalma anlarında, duygusal tepkiler son derece akılcı olabilir. Çünkü beyin esas olarak bedenin kaynaklarını yönetmeye çalışır. Bu yüzden kararlarımızı mantık mı, duygu mu ikiliğiyle açıklamak yetersiz kalır. Üçlü beyin efsanesi yalnızca bilimsel bir hata değildir. Aynı zamanda hukuk, siyaset, ekonomi ve insan doğasına dair düşüncelerimizi de etkilemiştir. Eğer beynin tek ve bütüncül bir sistem olduğunu kabul edersek, akılcılık, sorumluluk ve insan davranışı hakkındaki pek çok yerleşik düşünceyi yeniden gözden geçirmemiz gerekir. Kısacası bu bölüm, beynimizin çatışan üç ayrı bölümden değil, karmaşık biçimde birlikte çalışan tek bir yapıdan oluştuğunu savunur. İkinci ders. Beyniniz bir iletişim ağıdır. Beyin hakkında yaygın olan birçok inanış, gerçeği tam olarak yansıtmaz. Örneğin beynin mantıklı sol beyin ve yaratıcı sağ beyin diye iki parçadan oluştuğu düşüncesi, ilgi çekici olsa da yanıltıcıdır. Beyin, birbirinden bağımsız çalışan parçalardan oluşan bir yapı değil. Birlikte işleyen karmaşık bir ağdır. İnsan beyni, 128 milyar nöronun birbiriyle bağlantı kurduğu canlı ve hareketli bir sistemdir. Bu nöronlar, dendritler, aksonlar ve sinapslar aracılığıyla sürekli iletişim halindedir. Aralarındaki iletişim, nörotransmitterler ve nöromodülatörler denilen kimyasal ileticiler sayesinde gerçekleşir. Bu kimyasal süreçler, beynin çok farklı sinyal düzenleri kurmasına ve birçok işlevi aynı anda yönetmesine yardımcı olur. Nöronlar rastgele dağılmış değildir. Kümeler halinde çalışırlar. Bu kümeler hem kendi içlerinde yoğun bağlantılar kurar, hem de beynin uzak bölgeleriyle iletişim halinde olur. Böylece beyin, bilgiyi daha verimli işler. Ağ içindeki bazı merkezler özellikle önemlidir. Bu bölgelerdeki ciddi bozulmalar, önemli nörolojik sorunlara yol açabilir. Beyin sürekli değişir, yeniden bağlantılar kurar, bazı bağlantıları güçlendirir, bazılarını zayıflatır. Bilim insanları bu uyum ve değişim yeteneğine plastisite der. Plastisite sayesinde beyin yeni durumlara uyum sağlayabilir, öğrenebilir ve bazı hasarlardan sonra kendini kısmen yeniden düzenleyebilir. Bu da bize, hiçbir nöronun yalnızca tek bir göreve adanmış olmadığını gösterir. Beyni özel kılan şey, işte bu karmaşık ağ yapısıdır. Bu karmaşıklık özelliği, insanın farklı durumlara esnek biçimde uyum sağlamasını mümkün kılar. Soyut düşünme, dil, yaratıcılık, öğrenme ve hafıza gibi yetiler de bu karmaşık bağlantı düzeni sayesinde ortaya çıkar. İnsan beyninin gücü, tek tek parçalarında değil, bu parçaların birlikte çalışma biçimindedir. Kısacası beyin, sabit kurallarla işleyen mekanik bir yapı değil. Değişen, uyum sağlayan ve karmaşık ilişkiler kuran canlı bir ağdır. Onu bu şekilde anlamak, insan zihnini daha gerçekçi ve bilimsel bir biçimde kavramamıza yardımcı olur. Üçüncü ders, küçük beyinler dünyalarıyla bağlantı kurar. İnsan yeni doğanları, beyinleri doğumda henüz oluşum aşamasında olduğu için hayvan yeni doğanlarına göre önemli ölçüde daha az yeteneklidir. İnsan beyni gelişimi doğumdan sonra yaklaşık 25 yıl boyunca devam eder ve sinir ağlarının oluşumu, hem genetik hem de çevresel faktörlerden kaynaklanan talimatlarla şekillenir. Genler çevresel faktörlerden etkilendiği için doğa ve yetiştirme arasındaki etkileşim karmaşıktır. Bakım verenler, fiziksel ve sosyal etkileşimler yoluyla bebeğin beyin gelişimini şekillendirmede hayati bir rol oynarlar. Kucaklama, konuşma ve göz teması gibi aktiviteler, beynin yüzleri tanımasına ve çevreyi anlamasına yardımcı olur. Bu sürekli sinirsel gelişim süreci iki ana mekanizmayı içerir. Ayarlama ve budama. Ayarlama, sık kullanılan nöronlar arasındaki bağlantıları güçlendirirken, budama ise beyin verimliliğini optimize etmek için kullanılmayan bağlantıları ortadan kaldırır. Yazar, üç ayarlama ve budama örneği veriyor. Birinci örnek vücut bütçeleme ile ilgilidir. Bebekler vücut bütçelerini yönetemezler. Yardımsız gaz bile çıkaramazlar. Bu noktada bakım verenler devreye girer ve bebeğin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını düzenlemeye yardımcı olarak, beyinlerinin hayatta kalma yerine öğrenme ve gelişmeye odaklanmasını sağlarlar. Çocuk büyüdükçe, kendi vücut bütçesi üzerindeki sorumluluğu kademeli olarak üzerine alır. İkinci örnek bir şeye dikkati vermeyi öğrenmekle ilgilidir. Yeni doğanın odaklanma yeteneği, dikkatini yönlendiren bakım verenlerle etkileşimlerle gelişir. Paylaşılan dikkat sayesinde bebekler, çevrelerinin hangi yönlerinin önemli olduğunu öğrenir ve daha fazla öğrenme için kendi alanlarını yaratırlar. Üçüncü ayarlama ve budama örneği duyu gelişimi ile ilgilidir. Bebekler başlangıçta çok çeşitli sesler duyarlar. Ancak büyüdükçe beyinleri özellikle dilde sıkça duydukları belirli seslere odaklanır. Bu odaklanma, sosyal etkileşimlerini ve farklı yüzleri tanıma yeteneklerini etkiler ve çeşitli ortamlara maruz kalmalarıyla şekillenir. Çocuğun sosyal ihtiyaçlarının karşılanmaması, önemli bilişsel ve duygusal bozukluklara yol açabilir. Sosyal etkileşimden mahrum bırakılan çocuklar genellikle konsantrasyon, dil edinimi ve duygusal düzenleme konularında kalıcı zorluklarla karşılaşırlar. Benzer şekilde, uzun süreli yoksulluğa maruz kalmak beyin gelişimini olumsuz etkileyerek, uzun vadeli eğitim ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Çocukluk çağı yoksulluğu ve ihmal insan potansiyelini yok eder. Son çalışmalar yoksulluğun ortadan kaldırılmasının onun yarattığı etkilerle uğraşmaktan çok daha ucuz olduğunu göstermektedir. Daha fazla okul, ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz yemek sağlanması, yoksul mahallelerin daha yaşanılabilir hale getirilmesi sadece yaşam kalitesini artırmaz, sağlıklı beyin gelişimi için gerekli koşulların oluşturulmasını da sağlar. Bu nedenle büyümeyi kolaylaştıran zengin ve destekleyici ortamlar yaratmak şarttır. Çünkü sağlanan bakım, beyin yapılanmasını ve genel refahı derinden etkiler. Dördüncü ders, beyniniz yaptığınız, neredeyse her şeyi tahmin eder. Beyin dünyayı pasif biçimde kaydeden bir kamera gibi çalışmaz. Aksine eksik ve belirsiz duyusal verileri geçmiş deneyimlerle birleştirerek anlamlı bir gerçeklik versiyonu oluşturur. Beyin, hayatta kalmayı kolaylaştırmak için çevreden gelen bilgileri olduğu gibi beklemez. Daha onlar tam olarak bilince ulaşmadan neyle karşılaşacağını tahmin etmeye başlar. Bu yüzden yaşadığımız şey, yalnızca dış dünyanın doğrudan bir yansıması değil, beynimizin o anki bedensel durumu, hafızası ve içinde bulunduğu bağlamla birlikte oluşturduğu bir yorumdur. Beyin, geçmiş anılardan ve öğrenilmiş örüntülerden yararlanarak bir sonraki anda ne olacağını kestirir. Sonra bu tahminleri gelen duyusal verilerle karşılaştırır. Kalbin hızlı atması gibi bir bedensel belirti. Bağlama göre korku ya da heyecan olarak anlam kazanabilir. Yani duygular da çoğu zaman dış olayların doğrudan sonucu değil, beynin yaptığı yorumların ürünüdür. Üstelik beyin çoğu durumda yalnızca bir tahmin değil, birden fazla olasılık üretir ve en uygun olanı seçer. Tahminler doğruysa çevreden gelen veriyi neredeyse fark etmeyiz. Yanlışsa algı ve eylemde hata yaparız. Ancak beyin, yeni bilgilere dayanarak tahminlerini öğrenme ve güncelleme kapasitesine sahiptir ki, bu da hayatta kalmak için çok önemlidir. Bu uyum yeteneği, yeni deneyimler kazanarak gelecekteki tahminleri değiştirme olasılığını sağlar. Sonuçta eylemlerimiz geçmiş deneyimlerden etkilense de gelecekteki tahminlerimizi değiştirme gücüne sahibiz. Yeni deneyimler edinmek, farklı bakış açılarıyla karşılaşmak ve kendi zihinsel kalıplarımızın sorumluluğunu almak, beynin dünyayı nasıl kurduğunu dönüştürebilir. Böylece insan, tamamen özgür olmasa da değişebilir ve kendini bilinçli biçimde yeniden şekillendirebilir. Beşinci ders. Beyniniz gizlice diğer beyinlerle çalışır. İnsanlar doğaları gereği sosyal canlılardır. Gruplar halinde yaşar, birbirleriyle ilgilenir ve birbirlerini etkilerler. Sosyal bir tür olmanın bir yönü, birbirimizin vücut bütçelerini düzenlemektir. Yaşam boyunca siz diğer insanların vücut bütçelerine, diğer insanlar da sizin vücut bütçenize etki eder. Etkileşimlerimiz beynimizin yapısını ve işlevini sürekli olarak etkiler. Günlük iletişim yoluyla beynimiz yeniden yapılanır. Başkalarıyla etkileşime girdikçe beynimizde yavaş yavaş ayarlama ve budama meydana gelir. Yakın ve destekleyici ilişkiler, daha iyi sağlık ve uzun ömürle ilişkilidir. Araştırmalar, yakın ilişkilerin hastalık görülme sıklığını azalttığını ve hastalık sırasında iyileşmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, iş yeri ortamlarında güveni geliştirmek, verimliliği ve yeniliği artırabilir. İnsanlar, dil aracılığıyla birbirlerinin vücut bütçelerini benzersiz bir şekilde etkilerler. Çünkü dili işleyen beyin bölgeleri, vücut bütçesini destekleyen ana organlar başta olmak üzere vücudumuzun işleyişini kontrol eder. Kelimeler, kalp atış hızını, kimyasalların akışını, solunum ve metabolizmayı etkileyerek önemli biyolojik tepkiler uyandırır. Olumlu kelimeler rahatlatıcı olabilir. Olumsuz kelimeler ise strese ve zarara neden olabilir. Ara sıra yaşanan stres dayanıklılığı artırabilirken, olumsuz sosyal etkileşimlerden veya çevresel faktörlerden kaynaklanan kronik stres, önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Sözel saldırganlık ve sosyal reddedilmeden kaynaklanan strese uzun süre maruz kalmak, hem beyin hem de vücut sağlığını bozar. İnsanlar işbirliğine ihtiyaç duyarlar ve bireysel haklara değer verirler. Bu da istediğiniz her şeyi söyleyebileceğiniz anlamına gelen bireysel özgürlük ile insanların topluma bağlı sinir sistemlerine sahip oluşları arasında bir çatışma yaratır. Bu ikileme gerçekçi yaklaşım özgürlüğün her zaman sorumlulukla birlikte geldiğini anlamaktır. İnsanlar birbirine temel insan haysiyetiyle davrandıklarında, ortada gerçek bir biyolojik ve toplumsal fayda çıkar. Kişisel özgürlüğün bedeli, başkaları üzerindeki etkinizin kişisel sorumluluğunu almaktır. Anlamlı etkileşimlere girmek, yalnızca duygusal zekamızı geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda beden bütçemizin genel refahına da katkıda bulunur. Duygusal gelişimimizi besleyerek, zor zamanlarda dayanıklılığı ve desteği artıran daha güçlü sosyal bağlar kurabiliriz. 6. ders. Beyinler birden fazla zihin çeşidi oluşturur. İnsan beyni birçok farklı türde zihin yaratabilir. Aynı toplum içinde bile bireysel zihinler önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Buna örnek olarak, matematikçiler gibi özgün düşünürler ve Greta Thunberg gibi aktivistler verilebilir. Bu kişilerin zihinleri, deneyimleri ve otizm gibi durumları nedeniyle farklı şekilde işler. İnsan beyni, yetiştirilme tarzı ve kültüre bağlı olarak benzersiz zihinler geliştirir. Bu çeşitlilik, çevresel değişikliklere uyum sağlamayı mümkün kıldığı için türlerin hayatta kalması açısından çok önemlidir. Varyasyon, krizler sırasında hayatta kalma potansiyelini kolaylaştırır ve bu nedenle birden fazla zihin tipinin varlığı faydalıdır. Bilim insanları, farklı zihin tiplerini anlamalarına rağmen, genellikle bireyleri algılanan normal özelliklere dayanarak belirli kalıplara yerleştirir. Bu da insan zihninin karmaşıklığını aşırı basitleştirir. Bu tür etiketler yanıltıcı olabilir ve geniş değişkenliği kapsamaz. Zihnin yararlı bir özelliği de ruh halidir. Bu vücudumuzdan gelen genel duygu hissidir. Bilim insanları buna duygulanım diyor. Duygulanım tüm sevinçlerimizin ve üzüntülerimizin kaynağıdır. Duygulanım vücuttan gelir ve duygu değildir. Duygulanım nasıl olduğunuza dair bir barometre gibidir. Yani kişinin iyilik halinin bir göstergesidir. Duygulanım vücut bütçesi hakkında bize bilgi verir. Bu bedenimizin zihnimizin bir parçası olduğunu somut ve biyolojik bir şekilde doğruluyor. İnsanlar belli düşünme ve hissetme biçimlerine sahiptir. Ama bunlar değişmez değildir. Zihin zamanla değişebilir. Bazı maddeler bu değişimi kısa süreli olarak yaparken, yeni deneyimler edinmek ve farklı kültürlere uyum sağlamak daha kalıcı değişimler yaratabilir. Hiçbir zihin tipi diğerinden üstün veya aşağı değildir. Aksine, farklılıklar çevresel uyuma bağlı olarak ortaya çıkar. İnsan doğası kavramı, beynin çevresiyle olan karmaşık bağlantısından kaynaklanan çok sayıda insan doğasını kapsar. 7. ders. Beyinlerimiz gerçeklik oluşturabilir. Yaşadığımız dünya iki katmanlıdır. Kayalar ve okyanuslar fiziksel gerçeklik, onlara yüklediğimiz anlamlar ise sosyal gerçekliktir. Bir kağıt parçasına para, bir araziye vatan dediğimiz an, fiziksel dünyaya zihnimizde yeni bir yazılım yükleriz. İnsan beyni, yaratıcılık ve işbirliği yeteneğiyle bu kurgusal dünyayı inşa eder. Bu dünya pamuk ipliğine bağlıdır. Toplu kabul değiştiği an, bir imparatorluk sadece bir anıya, değerli bir elmas ise alelade bir taşa dönüşebilir. Kağıt parçası, para, sınırlar, devlet, unvanlar, statü, İnsanoğlunun yarattığı gerçekliğe en basit örneklerdir. Gerçeklik, biz ona inanmayı bıraktığımızda yok olmayan şeydir. Sosyal gerçeklik ise sadece hep beraber inandığımızda var olur. Sosyal gerçeklik, 5 faktör olarak adlandırılan yetenek dizisiyle ilişkilidir. Yaratıcılık, ülkeler, sınırlar, vatandaşlık gibi kavramların icat edilmesini ve bir toprak parçasına anlamlar yüklenmesini mümkün kılar. İletişim, başta dil olmak üzere, fikirlerin verimli bir şekilde paylaşılmasını ve yayılmasını kolaylaştırır. Kopyalama, bireylerin sosyal normları öğrenmelerini ve benimsemelerini sağlayarak gruplar içinde uyumu teşvik eder. İşbirliği, İnsanlığın hayatta kalması genellikle kolektif çabalara ve paylaşılan kaynaklara bağlıdır. Ve bu da karşılıklı bağlantıyı vurgular. Sıkıştırma, beynin bilgiyi kavramsal sadeleştirme ve bilişsel paketleme yeteneğini ifade eder. Bu da soyut düşünmeye ve sosyal gerçekliklerin formüle edilmesine yol açar. Yaratıcılıkla bağlantılı olan soyutlama, beynimizin nesnelerin fiziksel biçimlerinden ziyade işlevlerine dayalı esnek tahminler yapmasına izin verir. Bu tahminleri iletişim, işbirliği ve kopyalama yoluyla paylaşarak sosyal gerçekliğin oluşmasını sağlarız. Çoğu zaman sosyal gerçekliği oluşturduğumuzu fark etmeyiz. İnsan beyni sosyal gerçekliği fiziksel gerçeklik ile karıştırır. Sosyal gerçeklik, insan yaşamını iyileştiren kültürel ve toplumsal yapıların oluşmasına olanak sağlarken, aynı zamanda ayrımcılığa, manipülasyona ve etik ikilemlere de yol açabilir. Diğer taraftan insanların davranışları sosyal gerçeklikleri pekiştirir. Bu nedenle, toplumun dinamiklerini şekillendirmede kritik bir rol oynarlar. Sosyal gerçeklik, insan topluluklarının soyut kavramları fiziksel dünyaya hükmeden somut güçlere dönüştürmesini sağlayan ortak bir süper güçtür. Bu güç, bize doğayı ve toplumu şekillendirme imkanı verirken, çizdiğimiz her sınırın ve inşa ettiğimiz her kurgunun ahlaki sorumluluğunu da omuzlarımıza yükler. Gerçeklik üzerindeki bu kontrolümüzün farkına varmak, yarattığımız dünyanın hem mimarı hem de vicdanı olduğumuzu kabul etmektir. Son söz. Denizdeki basit bir organizmadan karmaşık bir işbirliği ağına evrilen insan beyni, sadece vücut yöneten bir organ değil, gerçekliği inşa eden bir mimardır. Kendi kapasitesini sıkça yanlış yorumlayan ve duygularla mantık arasında çatışmalar yaşayan bu yapı, sabit bir doğadan ziyade sürekli bir adaptasyon içindedir. Nesnel algı illüzyonu yaratarak etkileşimlerimizi şekillendiren beynimiz, tek tip bir insan doğası yerine sonsuz çeşitlilikte zihinler üretir. Bu evrimsel serüvenin sonunda ulaştığımız nokta, beynimizin hem sınırlarını hem de gerçekliği dönüştüren muazzam sorumluluğunu keşfetmektir.